Ayrım 44, sayfa 302. O günden sonra Doktor Baki hem evden fakülteye gelirken hem de fakülteden eve dönerken Hülya'yı alabilmek için zemin hazırlamaya başlamıştı. Başarılı da oluyordu. Hülya bu durumdan memnundu ama arabanın arkasına oturmaktan hiç memnun değildi. Baki arabada kendisi yokmuş gibi davranıyor, devamlı Yeşim Hanım ile sohbet ediyordu. Bu sohbetlerin çoğu ders konusunda olsa da kendisine gösterilen bu ilgisizlik çok büyük acı veriyordu. Artık gerçek hayatta da rüyalarında da Ferhat'ı çok az görüyor, daha çok Baki ile Yeşim'i düşünüyordu. Bu nasıl bir dönüşümdü? Atelye mutluydu. Jüri de moda evinin ünü her geçen gün artıyordu. Pek ortalarda görünmediği halde Adelye'nin ünü de moda eviyle beraber artmaktaydı. Onu asıl mutlu eden Naz'ın her gün daha iyiye giden durumuydu. Can Ferize ve Zafer'in aynı apartmana gelişi ise çok büyük bir rahatlık olmuştu. Gelinleri Rina da çok mükemmel bir kızdı. Kocasına ve ailesine büyük saygı ve sevgi gösteriyordu. Adelye moda evine pek fazla uğramıyordu. Bir ara Cüneyt Bey ile de tanışmıştı. Jülide Hanım'la yaptıkları görüşmede o da vardı. Cüneyt Bey'in Jülide'ye bakışları, gözlerindeki o hayranlık ve ihtiras dikkatini çekmişti ancak Adelye iyi niyetli bir hanımdı. Kendi yapamayacağı bir şeyi başkasına kolay kolay yakıştıramazdı. Cüneyt Bey kendisine ise gayet saygılı ve mesafeli davranmıştı. Gerçi Cüneyt Bey'le pek ilgisi olmayacaktı ama yine de Adelye'yi rahatlatmıştı. Yalnız Jülide Hanım'ın tavırları, değişken halleri, bakışları ve hala gözlerinde daha çok derinleşerek devam eden o hüzün yerinde duruyordu. Huzursuz ve rahatsızdı. Adelye zaman zaman bu durumun sebebini sadece çocuk konusuna bağlamakta yanıldığını düşünüyor ama başka da bir şey bulunamıyordu. Adelye moda evine gittiğinde Can Ferize ve Rina, Naz'la Can'ı gönülden ilgileniyordu. Bu da ayrı bir rahatlık ve güzellikti. Çünkü birkaç hanım çalışmayı denemişti ancak asla kan bağı olan biri kadar ilgili ve sevecen davranamamışlardı. Sadece ev işlerinde yardımcı oluyorlardı. Uzun süre hummalı bir çalışmanın sonunda nihayet Jülide moda evinin defilesi hazırdı. Çok görkemli başlayan ve her anı büyük bir beğeniyle alkışlanan defilede o devrin tanınmış mankenleri ve emeği geçenler içinde başta Adelye olmak üzere finalde büyük alkış almıştı. Kenan'ı ise ne bu başarı ne de defilenin inanılmayacak büyük getirisi ilgilenmiyordu. Neredeyse kaybetmek üzere olduğu karısının ne yaptığını, nasıl bu hale geldiğini merak ediyordu. İçinden bile emin olamadığı o ilaçların bu kadar müspet etkisi olabilir miydi? Çünkü normal bir karı koca için bile yaşadıkları cinsellik çok azdı. Bu Kenan'ı bile tatmin etmezken Jülide'yi nasıl edebiliyordu? Peki evdeyken kendisine karşı takındığı o itaatkar tavır, o görünmez hal ve yok olan kişiliği neydi? Ele avuca sığmayan, isyankar, ateş parçası Jülide'ye ne olmuştu? Haftada bir iki defa bu konuya değinmek isteyen Kenan ya anlamsız geçiştirici cevaplar alıyor ya da konuya girmeden kapatmak zorunda kalıyordu. Ne yapmalıydı? Asistan Sedat yine hocasının yolunu beklemekteydi. Doktor Begi karşıdan göründü. Sedat ona doğru giderek "Hocam müsait misiniz?" diye sordu. "Gel Sedat. Ben merak etmiştim. Tahlil sonuçlarının çıkması gerekirdi. İsterseniz gidip alayım." Baki onun yüzüne ciddi ciddi bakarken bu çocuktaki ilgi de sinirime dokunmaya başladı diye düşündüm. "Hayır Sedat, dün akşamüstü getirdiler. Kenan itici feci şekilde uyuşturucu müptelası. Neyse ki kızımıza bulaştırmamış. Sedat boş bulundu. Oh, çok sevindim." Baki yine endişeli bir ifadeyle Sedat'a baktı. "O it buralarda görünüyor mu?" "Evet, geçen gün uzun süre bekledim. Ama Hülya'yı siz götürmüşsünüz. Sonra çekip gitti. Hocam bugünlerde o kızı yalnız bırakmayın. O çocuk tehlikeli olabilir." "Evet haklısın." Doktor Baki başını önünde duran dosyaya eğince Sedat gitmesi gerektiğini düşündü. Ayağa kalkarken "Hocam derse yetişmem gerek. Müsaadenizle." diyerek odadan çıktı. Sibel Hanım fıstık ağacında kiraya çıktıkları evde saatlerdir temizlik yaparken söylenip duruyordu. "Nereden nereye geldim? Hem de ahir zamanımda. Evladın da hayırlısı. Bu çocuk nasıl bu hale geldi? Tanıyamıyorum. kendi çocuğumu tanıyamıyorum. Kapı çalınıyordu. Belini tuta tuta kapıyı açtım. Karşısında üç polis, yolun öbür tarafında da bir polis arabası duruyordu. Bizim halkımız yakınında polis görmekten korkar. Sibel Hanım da korkmuştu. Bu korku polislerin şahıslarından değil, yaptıkları görevden dolayıydı. Sibel Hanım endişeyle, "Bir şey mi vardı memur bey? Ferhat Uca'yı arıyorduk. Ne oldu, bir şey mi yaptı? Biz de tam olarak bilmiyoruz anne. Siz korkmayın, evi de aramamız gerek." "Ne? Evi mi arayacaksınız? Biz namuslu insanlarız. Evimizde ne bulmayı ümit ediyorsunuz?" Polisler bu sorulara cevap vermeden her biri bir odaya girmişti bile. Ferhat hala baygın yatıyordu. Polis Hikmet yanına kadar gitti. Omzuna vurarak, "Kalk bakalım, öğlen olmuş. Senin işin gücün yok mu?" Ferhat zorla gözlerini açtı. Karşısında polisi görünce bütün gücünü toplayarak ayağa kalktı. "Ne var? Ne oluyor? Seni narkotik şubeye kadar götüreceğiz ve evini arayacağız." Ferhat'ın rengi kıpkırmızı oldu. "Bu da nereden çıktı? Kim iftira atıyor bana? Üzülme, iftira ise hemen meydana çıkacaktır." Ferhat'ın odasında yastığının içinde 100'er gramlık 4 torba esrar ve polislerin de ismini bilmedikleri 2 çeşit hap çıkmıştı. Sibel Hanım'ın hıçkırıkları arasında Ferhat'ı ve bulunan maddeleri arabaya alarak narkotik şubeye doğru uzaklaşmışlardı. Bu olaydan 2 gün sonra Hülya fakültenin kantininde yalnız başına çay içerken yanına biri yaklaştı. Başını kaldırıp bakınca tanıdı. Bu Ferhat'ın yakın arkadaşlarından Nusret'ti. "Nasılsın Hülya?" "İyi sayılırım. Derslerim çok yoğun. O yüzden günlerdir aranızda olamadım." "Ya, öyle mi?" "Evet." Nusret birdenbire, "Ferhat'ı sen mi ihbar ettin?" diye sordu. Nusret birdenbire, "Aa!" Hülya yerinden sıçradı. "Ne ihbarı? Neden ihbar edeyim ki? Çok saldırgandı ama kimseyi bıçakladı ne de ateş etti.
Ne diye ihbar edeyim?"
"Ya ne kadar da masum görünüşüm var. Uyuşturucu ihbarı kızım. Uyuşturucu ihbarı." "Ne? Benim hiçbir şeyden haberim yok." Nusret birkaç saniye gözlerini kısarak Hülya'ya baktı. "Ferhat'ın canı cehenneme. Polislere bizden bahsettin mi?"
"Saçmalama be. Ne Ferhat'ı ne de sizi ben ihbar etmedim. Ne halt ettiğimizi zaten bilmiyordum."
"Eğer bizi de işin içine karıştırdıysan bunu çok kötü ödeyeceksin." diyen Nusret hızla Hülya'nın yanından uzaklaştı. Hülya Nusret'in arkasından uzun uzun baktı. Çok korkmuştu. Çünkü bu gençlerin birkaç olayına denk gelmiş, ne kadar bilinçsiz, ne kadar dengesiz olabileceklerini görmüştü. Bazıları en ufak ipe sapa gelmez bir münakaşada hemen sustalı bıçağını ceplerinden çıkarabiliyorlardı. Hülya'nın rengi atmıştı. Derse girmesi gerekiyordu. Ayağa kalktı. Başı dönüyordu. Yavaş yavaş amfiye doğru yürürken birden Ferhat'ın tutuklanmasından dolayı hiçbir üzüntü duymadığını fark etti. Sadece Nusret'in tehditlerinden çok korkmuştu. O sırada Sedat yanına yaklaştı. "Hülya, Baki hocam seni çağırıyor," dedi. "Derse yetişmem gerek. Muhakkak görmek istediğini söyledi." Hülya Baki'nin odasına da korkarak girdi. Hocanın yanında yine Yeşim Hanım vardı. Nahoş bir ifadeyle dudağını kıvırdı. "Baki, gel bakalım Hülya." "Buyurun hocam. Seninle bazı şeyler konuşmam gerekiyor. Derslerinle mi ilgili?" "Hayır." Hülya başını Yeşim Hanım'a doğru çevirdi. Gözlerinde ona karşı duyduğu kızgınlık açıkça belli oluyordu. "Hocam, mümkünse yalnız konuşalım lütfen." Baki bu bakıştan ve bu tekliften derin bir mutluluk duymuştu. Zira Hülya'nın Yeşim Hanım'ı sevmemesi ancak kendini kıskanmasıyla olabiliyordu. "Zaten Yeşim Hanım da çıkıyordu Hülya. Gel otur," dedi. Bu söz üzerine de Yeşim Hanım alt üst olmuştu. Bir öğrencinin isteği üzerine kapı dışarı edilmişti. Ama derinden derine Yeşim Hanım da biliyordu ki Hülya sadece bir öğrenci veya bir uzak akraba değildi. Net olarak bilmediği ise Hülya'nın Bekke Hoca için tam olarak ne olduğuydu. Yeşim Hanım tek kelime etmeden odadan çıktı. Baki, "Hülya Hanım, Yeşim Hanım kibar ve yetenekli bir asistan arkadaşımız. Ondan neden hoşlanmıyorsun?" "Hocam, hoşlanmamak diye bir durum yok. Hoşlanmam veya hoşlanmamam için onu yakından tanımam gerek. Tanımıyorum. Tanımadığım bir kimsenin yanında özel durumlarımın konu edilmesini istemem, normal değil mi?" Baki, bu kız gerçekten akıllı ve hazır cevap. Cevabı beni mutlu etmese de biraz duruladı. Yine içinden konuştum. "Ne yani? Ben de bazen tuhaf oluyorum. seni kıskandığım için diyecek değildi ya dedi. Ve Hülya'nın gözlerine dikkatle bakarak, Hülya bu öğlen çay içerken yanına gelen kimdi ve sana ne söyledi? Hülya bir iki dakika durdu, sonra olayı olduğu gibi anlattı. Çok korktum Baki abi. Korkmakta haklısın. Bundan sonra dersin geç de olsa fakülteye benimle gelip benimle gideceksin, tamam mı Hülya? Kantinde oturup beklemen çok daha güvenli olur. Hülya eskiden olsa Emir'in telindeki bu cümleye muhakkak ters bir cevap verirdi. Aksine sevinmişti bile. Tamam Baki abi, ama Yeşim Hanım ne der? Hülya, Yeşim Hanım'ın hiçbir şey demeye hakkı yok. Zaten diyebileceğini de zannetmiyorum. Hadi dersini kaçırma.
Teşekkürler.
Çok teşekkürler. Baki Hülya'nın arkasından bakarken tuhaf düşünceler içindeydi. Küçük ve isyankar sevgilisi acaba kendini sevmeye mi başlıyordu? Yoksa yine ihtiyacı olduğunda mı bu yakınlığı gösteriyordu? Ya söylediği o cümle Yeşim Hanım kızmaz mı? Zaten öyle bir durum olabilir miydi? Bir müddet Yeşim Hanım'la aralarındaki arkadaşlığı irdeledim. Bazı anlar, bazı teferruatlar Baki'nin de kafasını karıştırmaya başlamıştı. Hülya o akşam yine Doktor Baki'nin arabasıyla dönmüştü. Bu akşam Yeşim Hanım arabada yoktu. Küçük bir işi varmış. Baki de ben seni beklerim teklifinde bulunmayınca artık işi olmadığını, gelebileceğini itiraf edemeyip hastanede biraz oyalanmaya karar vermişti. Hülya doktorların arabasını park ettiği yerde bekliyordu. Doktor Baki arabayı çalıştırdı. Gel Hülya diye seslendi. Hülya arka kapıya doğru giderken Doktor Baki tekrar seslendi. Hülya öne gel, beni özel şoförün gibi kullanma. Hülya şaşkın, estağfurullah Baki abi. Oraya Yeşim Hanım gelecek diye oturmadım. Yeşim Hanım bu akşam yok. Baki bir taraftan Hülya'yı inceliyordu. Yüzünde bir sevinç belirmiş gibiydi. Acaba kendisine de mi öyle gelmişti? Yol boyunca pek az konuştular. O da üniversitedeki ufak tefek olaylar ve Hülya'nın dersleriyle ilgiliydi. Hülya teşekkür edip eve girdiğinde babasının da evde olduğunu gördü. Gazeteleri inceliyordu. Babacığım bugün özel dersin yok muydu? Yarın aldım. Bugün fazlaca yorgundum. Sen de erken geldin. Evet Baki abi getirdi. Ne okuyorsun? Memleket haberlerini İnönü'nün bir genç tarafından yenilenebilmesi çok şaşırttı. O yüzden Bülent Ecevit hakkında ne bulursam okuyorum. İnşallah daha dinamik, daha çağdaş bir yönetim sistemi gelişir. Fikirleri güzel ama faaliyete dökmek kolay iş değil. İnönü sadece parti başkanlığından değil, milletvekilliğinden de istifa etmiş. Hülya öylece dinliyordu. Hülya sen siyasete hiç ilgi duymuyor musun? Hülya biraz düşündü. Duyuyorum baba. İyi de THKP kurucularından Deniz Gezmiş ve arkadaşları için gençlerimiz çok üzüldü. Senden bu konu hakkında tek laf duymadım. Birden Fatma Hanım atıldı. Müdürüm, ben çok üzüldüm. Hele de annesinin haline. Çok hanımefendi bir kadındı. Niyazi Bey hafiften güldü. Aferin sana Fatma. Hülya'nın da ilgilenmesini isterken asla çizdiği yoldan sapmamasını, geleceğine sekte vuracak bir adım atmamasını öneriyorum tabii. Yoksa ne vatanı ne de kendisine bir faydası olamaz. Deniz Gezmiş gibi zeki ve cesur bir çocuğun halini gördünüz işte. Çok yazık oldu. Fatma, Niyazi, şu Kıbrıs meselesi ne olacak? Gittikçe kötüye gidiyor galiba. Resmen Türk aklını katlediyorlar dedi. Maalesef öyle. Yunan kralı Konstantin çok genç. Henüz pek devlet idaresinden anlamıyor. Makarios onu rahatlıkla kandırıyor galiba. Geçen gün Taksim'de yapılan mitingde resim hocamız görmüş. Pankartın birinde Konstantin sen çok küçüksün, Türkleri bilmezsin, anana sor anana yazılıymış. Bir diğerinde ise şöyle, Kıbrıs treni Taksim'de durmazsa yol Harbiye'ye kadar gider. Bence bu çok daha anlamlı. Allah sonumuza hayır etsin. Bu işin sonu ne olacak? Pek kestiremiyorum. Her şeye rağmen İnönü'nün böyle bir durumla karşı karşıya kalmasına üzüldüm. Şu anda ekonomi çok bozuk. Demirel hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'ni 70 sente muhtaç etmiş durumda. Kimsenin fazla sesi çıkmıyor. Gerçi çıkmaması daha iyi. Bu iş sandık başında yapılmadı. Bakalım Ecevit ne yapacak? Küçük kız Sema bütün bunlarla hiçbir ilgisi olmayan iki konuyla sohbete girdi. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Yeni bir hükümet gelecekse önce cumartesi günleri okula gitmeyi kaldırsın, sonra da her eve bir televizyon versin ve yayınları arttırsın. Nedir o? Yayın olduğu gün Lalelerin Salon Sunar Sineması'na benziyor. Bize yer kalmıyor. Niyazi Bey bunun üzerine kahkaha attı. Çok haklısın kızım. Ben hemen yeni hükümete seçilir seçilmez bunu bildireceğim. Yalnız Mesto'ya verdiğiniz zahmete değil de sizin yer bulamamanıza üzülmeniz biraz garip değil mi? Niyazi Bey kızının cevabını beklemeden birden yerinden kalktı.
Siz galiba beni söze tutup yemek vermeyeceksiniz. Hadi acıktım. Bugün bu kadar siyaset.